dinleyicilerimiz yönelimlerimiz kısa bir reklam aramız sonrasında Sözün Gücü programı 95.3'te Adana FM'de radyolarınızın ortamlarınızın konu olmaya başladı. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da biliyorsunuz ki sevgili Çetin Ulucan'ın hazırlayıp sunmuş olduğu Sözün Gücü programı dop dolu bir program şu dakika itibariyle radyolarınızın ortamlarınızın konu olmaya başladı. Çok değerli konuğumuz var. Hemen konuğumuzu sizlerle paylaşalım bir kez daha. Efendim avukat, tarihçi, ekonomist, köşe yazarı ve TV programcısı Sayın Halil Altıparmak canlı yayın konuğumuz olacak. Değerli konuğumuza hoş geldin diyelim Adana FM ailesi olarak ve hemen sözü sevgili Çetin Ulucan beyefendiye bırakalım. Söz sizin efendim.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
5 Ocak 2022 Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Biz de bu özel günde başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm ecdadımızı bu uğurda canını vermekten çekinmeyen ecdadımızı saygıyla anıyor. Ruhlarını şad, mekanları cennet olsun diyorum. Allah bir daha ülkemize bu acı günleri göstermesin diyorum. Hocam öncelikle sizi bir dinleyicilerimiz tanısın, kendinizi bir tanıtırsanız.
Evet, işin bir kere şimdi burada görüyorum bölgenin en güçlü radyosu. Bu kadar iddialı bir radyonun Adana'da olmuş olması beni çok mutlu etti tabii. Böyle bir radyoda da sizinle birlikte bir program yapıyor olmak, hem de Adana'nın 100. kurtuluş yılında beraber olmaktan gururumu, mutluluğumu belirtmek istiyorum. Sizlerin başarılarında devamını diliyorum. Ne mutlu bize ki Adana'da böyle güçlü bir radyomuz da var. Evet, şimdi en zor soru bu. İnsanın kendini tanıtması Türk örf ve adetinde biraz tabii sıkıntılı bir durumdur ama arkadaşımız açarken de söyledi. Şu anda işte avukatlık yazıhanemiz var. Avukatız efendim. Ekonomistliğimiz var. Tarihçiliğimiz var. Ama memleket meselelerine ilgi duyan, ben öyle diyeyim. Yani sosyal bilimci mi diyelim? Çünkü sosyal bilimin bütün alt disiplinleriyle ilgili aşağı yukarı çoğuyla ilgili eğitimimiz de var, ilgimiz de var. Bu nedenle kendimizi bir sosyal bilimci diyebiliriz kısaca. Dinleyicilerimiz de böyle kabul ederlerse mutlu olurum.
Yani Adana'nın bir değeri diyelim.
Estağfurullah. Çok teşekkür
yani,
ederim.
Yani kaç tane tarih, ekonomi ve hukuk eğitimi almış kaç birey vardır Adana'da? Yani çok değildir bunların sayısı. Belki de sizden başka bilmiyorum.
Devamını getirmek istemiyorum. Şu anda da felsefeyi bitiriyorum.
Maşallah.
Evet, şu anda felsefe.
Evet.
Bunu önemi için söyledim. Yoksa kendimi anlatmak için değil, felsefenin önemi anlamında söyledim. Evet.
Hocam inşallah diğer konularla ilgili de ileride birlikte
i̇nşallah,
program
fırsat
yapmak
olunca memnun
nasip
bile olurum.
Olur diyeyim ben buradan.
Memnun bile olurum. Fırsat olursa memnun olurum.
Hocam bu yıl 100. yılını kutladığımız Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşun günü olan 5 Ocak tüm kentte coşkuyla kutlanıyor. 5 Ocak deyince aklımıza ne gelmeli?
5 Ocak deyince evet, bu en önemli belki de en can alıcı soru bu. 5 Ocak deyince aklımıza önce çok değil, 100 yıl bakın çok önemli, çok büyük bir tarih değil. Tabii insan hayatına çok gibi görünse de bir kişisel bazda, oysa ki bir devlet, şehir, ülke, millet hayatında çok kısa bir süre. Hatta belki insan hayatına bile çok değil diyeceğim. Çünkü 100 yaşında insanlar bile var. Yani bir insanın en uzun da olsa bir ömrüne sığacak kadar kısa bir süre önce Adana'mız işgal edilmiş. Adana'mız hem de öyle bir işgal edilmiş ki bu sadece bir yerin işgali değil. 5 Ocak sadece işte birileri işgal ettiler, sonra da işte biz onlar anlaştık gönderdiler değil. Adana çok büyük katliamlara uğramış. Adana cesetlerin zaman zaman, belki onu fırsat gelince onu somut bir şekilde bu haftaki köşe yazımda da yazmıştım onu. Eğer isterseniz onu da bir anlatayım. Yaşadığım bir konu. İşte bunu ne için söyleyelim? Adana'da 5 Ocağın ne olduğunu anlatabilmek için bu örnekleri verelim ki yaşadığımız somut, yani afaki ifadeler değil bunlar. Yaşadığım somut, kendi yaşantıma girmiş olan örnekten bahsedeceğim. Şimdi Adanalılar Merkez Bankası'nı biliriz hepimiz. Şu andaki Adana Merkez Bankası'nın Abidinpaşa'daki Merkez Bankası'nın arka tarafı, arka tarafında iki katlı büyük bir bina var idi. Bir konak diyelim, eski tabirimizle, eskiden kullandığımız ifadeyle bir konak diyelim. O konak Tepebağ İlkokulu idi. Ben, benim bir büyük birader ve küçük biraderim orayı bitirdik. O zaman Merkez Bankası yok idi. Etrafı çevrilmiş bir arsa, alan idi. Orada konağa bağlı hademe derdik. Şimdi görevli diyoruz, hizmetli evet, diyoruz. Evet. Hademe dediğimiz görevli ailenin bir odası vardı. Bina bitişik ve kubbeliydi. Kubbeden kanca sarkıyor ve biz o kancanın üzerinin kan izleri olduğunu gözümle gördüm. O kanca. Neden? Çünkü o Merkez Bankası'nın yeri sözde hükümet, Şişmanyan hükümeti, Ermenilerin kurduğu Hristiyan Kilikya Cumhuriyeti diye de öyle bir geçici olarak da birkaç saatliğine de bir hükümet de kurdular. Eski vilayete girdiler. Ama Fransızlar onlara daha henüz sıranız gelmedi diye müsaade etmedi. Şimdi orada o orası Türklerin katledildiği yerdi. Merkez Bankası. Biz o kanı, kancada kanı gördük. Bir. İkincisi tuvalet diye bir yer. Artık daha önce ne idiyse bilmiyorum. O, bizim tuvalet olarak kullandığımız yerden boyalar dökülmüştü. Boyaların altından böyle değişik izler çıktı. Dediler ki bu izler kan izleri. Yani bu dediğim 65-70 arasını söylüyorum. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Abi Oteli. Şu anda hala galiba var orası. Galiba değil, var Abi Oteli. O otelle zaten o bina yan yana. O kazılırken, o yol, şimdi yol diye kullanılan yer, yokuş kazılırken çok insan kemiği çıktığını gördük Çetin Bey. Bunların hepsi o dönem orada Adanalı'nın, hemşehrilerimizin orada katledildiklerinin açık işaretidir. Bu nedenle Adana'da 5 Ocak Türk milletinin katliama uğradığı, katledildiği bir dönemden kurtuluştur. Evet. Böyle söyleyebilirim 5 Ocağı. Bir katliamdan kurtuluştur.
Hocam önce İngilizler, Mondros sonrası Fransızlar ve Fransız desteğindeki Ermeniler bu coğrafyada biraz önce bahsettiğiniz büyük acılara sebep oldu. İşgal ve sivil halkın, Çukurova'daki Türklerin, bir tek Adana değil, yaşadıkları ile ilgili anlatacaklarınız neler olur?
Şimdi o zaman işin tarihine de girmiş olalım. Ben tabii tarihe şöyle, arada da konuştuk. Şimdi tarih büyük bir dünya. Yani büyük bir okyanus, bir derya. Dolayısıyla tarihi işte kronolojik sıralamayla bilgi aktarmak olarak görmem ben. Tarih felsefesidir önemli olan. Yani o kronolojik sıralanan bilgilerin felsefi anlamda değerlendirilebilmesidir, değerlenebilmesidir. Bilgi budur. Yoksa kitaplık var, kitaplığa gider onları öğrenirsiniz.
Zaten o şekilde değerlendirilmezse bir anlamı da
anlamı yok. Yok yani. Sıralı, güzel bir bilgi. Evet, ham bir, ben ona ham bilgi diyorum. Ham bilgi ortaya konmuş olur. Bunu herkes de edinebilir. Artık Türkiye Cumhuriyet okuma yazarlığımızı %90'lara buldurduğu için herkes okuyabilir. Ama mesele o bilgilerin işlenip, o ham bilgilerin işlenip bir felsefi, bir görüş, bir düşünce, bir aktarılacak bir hale getirilmesi lazım. İşlenmiş bilgi olması lazım. Bu nedenle tarihe böyle bakarsak o zaman Mondros'un bir kısa öncesine gitmek lazım. Bu anlamda söylüyorum, bağlantıları kurma anlamında. Sykes-Picot anlaşmasıyla Adana paylaşılmıştı. Yani zaten Birinci Dünya Savaşı'na bakın, burada da zaman o kadar önemli ki, o yüzden çok hızlı konuşmaya çalışacağım. O kadar geniş bir bilgi alan ki bu. Şimdi bir Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girecek. Hiç kaçarı yok bunun. Yani şu girdi, bu girdi, şöyle girdi. Bunların hepsi bugünden bakılan iddialar. Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na İngiltere sokacak. Hiç bunun kaçarı yok.
Girecek. Ama A planıyla ama B planıyla.
İkinci bir adım daha. Bunun hemen ikinci adımı da kendinin yanında sokmayacak. Bir kere bunu dinleyicilerimiz, bütün insanlarımız bunu böyle görsünler. Türkiye biz Birinci Dünya Savaşı'na girdirecek ve kendi yanında değil. Nereye giderse git ama benim yanımda olma. Bunun çok açık göstergeleri var. Çünkü neden? Osmanlı'nın paylaşımı olacak. Zaten savaş bunun için çıkarken seni orada otur da kendini kurtar. Olur mu? Bunun mantığı var mı? Bu nedenle bu paylaşım Sykes-Picot 1916'daki paylaşımda Adana'da paylaşıldı. Tabii ki bütün Osmanlı toprakları paylaşıldığı gibi Adana'da paylaşıma girdi. Mondros 30 Ekim 1918'de Mondros'ta imzalanınca Adana'yı aslında İngilizler bir ayın 20'sine kadar, Kasım'ın 20'sine kadar İngilizler Çukurova'nın belli yerlerini işgal etmeye başladılar ama sonra tekrar o Sykes-Picot anlaşmasını galiba yeniden masaya yatırarak işte Filistin, Musul falan bunlar ayrıntılara girmeyelim ama bu çeşitli nedenlerle Fransa'ya kaldı.
Sanıyorum İngilizler biz petrolü alalım.
Aynen öyle. Aynen öyle. Musul meselesi burada önemli bir unsurdu.
Biz petrolü alalım.
Filistin de önemli. Filistin'i oraya verdiler ve pamuğu da Fransa razıydı. Çünkü tekstil Fransa'da var. Evet. Pamuk lazım. İşte bu anlaşmaların bu çeşitli nedenlerle verildi. 20 Kasım'dan itibaren de Fransa geldi. Tabii Fransa tek başına gelmedi buraya. Fransa Ermenileri getirdi. Ki hangi Ermenileri getirdi? Tehcir dediğimiz. Ona ben tehcir de demeyelim lütfen. Çünkü tehcir başka ülkeye gönderilmektir. Tehcir bile değildir o. Kendi vatandaşını bir bölgeden bir bölgeye taşınmasıdır o. Tehcir de değildir o. Yani bırakın öyle. Zaten o ne onun adı soykırım soytarılıklarına falan gerek yok. Tehcir bile değildir o. Vatandaşını almış başka yere göndermiştir.
Buradaki amaç burada bir hakimiyeti halk arasında da sağlamak mı?
Fransa'nın niyeti buydu.
İşte Fransa'nın yani niyetinden bahsediyorum.
Ya da Ermeni Cumhuriyeti kuracak.
Kendi
niyeti kendi kullanacak.
Kendi kullanacak.
Yani kendinin izin, kendinin kontrolünde Türk olmayacak. Yani evet. Türk'ü halledecek. Bunun için de Mersin'den Ermenileri, bu tehcir dediğimiz o dönemde gönderilen Suriye, Ürdün, Lübnan'a gönderilen Ermenileri geri getirdi buraya. 100 bin kadar Adana'ya, 70 bin merkeze ve diğer ilçelere işte 12 bin Sayınbeyli'de ağırlıkları var.
Sayınbeyli'de ağırlık fazla.
50 bini de Maraş, Antep'e gönderdiler. 150 bin kişi getirdiler ve onlar Fransız askeri gibiydi maalesef. Burada bunlar çok büyük katliamlar yaptılar. İşte o bu bildiğimiz Yeşiloba şehitliği efendim karşı tarafta Camili yüreğinde bu ağır maruz kalındı. Evet ama bu Fransızlar bu işin yürümeyeceğini gördükleri için çünkü Türk'ü öyle hapsedemezsin ki karşınızda öyle 3 tane silah patlayınca geriye çekilip teslim olacak bir millet yok ki. Yani nasıl yapacaksınız bu milleti? Ve daha da önemlisi karşıda bir de milli mücadeleyi başlatmış bir dev kadro var. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları var. Buradaki Kozan'daki iki arkadaş Kozan'da bir olay oldu. Hulusi Topaloğlu ve Hulusi Kurdoğlu ve bir Topaloğlu ailesinden birisi Kayseri'den Kılıç Ali vasıtasıyla Sivas'a gitti. Sivas'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü buldular. Ve Mustafa Kemal Atatürk Kemal Doğan ve Osman Nuri Tufan'ı görevlendirerek bunların kendi yanındaki subaylardı ve bunları görevlendirerek Adana'ya gönderdi. Batı tarafını Kemal Doğan'a, doğu tarafında Osman Tufan'a vererek bir mücadeleyi başlatmış olduk burada. Burada hemen söyleyelim, unuturuz belki. Tufan Beyli'nin adı işte o milli mücadele kahramanı Atatürk'ün görevlendirdiği Osman Tufan'dır. Osman Nuri Tufan'dır. Sayın Beyli Sayın de Haçin'dir eski adı. O da muhteşem. Onu da anmadan geçemeyiz. Sayın Bey eğitimini yarım bırakıp Adana'nın kurtuluşuna katkıda bulunmak üzere eğitimli bir insan olarak büyük mücadele vermiştir. O Haçin denen Sayın Beyliği'de adı oranın ve kaymakamlığını da sonra yapmıştır. Yani savaşın içinde şehit edilmiştir. Konya Ceyhan'da şehit edilmiştir. O adda o büyük kahramanın adıdır. O Tufan Beyli de onun adıdır. Evet.
Sayın Beyli deyince gerçekten orada da çok en az büyük. Buradaki kadar
kesinlikle.
Belki daha fazla
kesinlikle
katliamlar
kesinlikle oradaki katliamın birkaç örneği. Yani biz bunları şimdi çok rahat anlatıyoruz ama Çetin Bey, insan daha derin düşününce anlatmaktan bile zorluk, anlatmaktan hakikaten zorluk çekiyorum. Düşünün, Sayın Beyli Kalesi'nden Türk kızlarını, gelinlik kızları götürüyorlar ve o etrafta Türkler var. O kalenin burçlarından aşağı atıyorlar. Yani böyle katliamlar oldu. Maalesef Sayın Beyli'de böyle katliamlar oldu. Evet.
Dün veya önceki gündü, ben orayla ilgili bir ağıt var. Melek bir ağıt Hanım var, diye evet, birinin yazdığı. Daha doğrusu okuma yazması yok. Daha sonra oradakiler bir şekilde onu kaleme alıp bohçasına koyuyorlar. Daha sonra o ortaya çıkıyor. Daha sonra TRT arşivlerinde de varmış sanıyorum ama daha sonra bir kısmı değiştirilmiş bir şekilde.
O gelin ağıtı var. Gelinle ilgili
ondan sonra
bir ağıt var.
Evet. Yani gerçekten orada okuduklarım, yani derilerinin yüzülmesinden kaynar maalesef kazana atılmaya kadar akla gelebilecek ne kadar acı varsa hepsini maalesef
şimdi
yaşamışlar.
Madem açtınız konuyu, insan yani kamuoyunu da çok fazla tahrik etmemek adına ya da ne söyleyeyim bilmiyorum ki, psikolojisini rahatsız etmemek adına, ama bunları da söylemek zorundayız bazılarını.
Bazı şeylerin de
bilinmesinde kesinlikle haklısınız. Mesela bir örnek, sadece Tepebağ civarında toplanıp ne yapacağız diyen Türklerden elebaşısı diye Tevfik Ramazanoğlu beyefendiyi, şimdi çiftçi birliği dediğimiz o kale kapısının hemen arka tarafında hala çiftçi birliği orası, onun orada bütün Adanalıları çağırarak Çetin Bey kırbaçlıyorlar. Orada kırbaçlanıyor bütün Adanalıların gözünün önünde. Ramazanoğlu'nun, biliyorsunuz burası Ramazanoğlu Beyliği'dir.
Evet.
O Ramazanoğlu'nun devamı olan Tevfik Bey sadece toplandı diye, evinde insanları topladı diye götürüp o çiftçi birliği denen taş köprünün karşısında kırbaçla. Yani bunu kabullenmek, buna evet zaten evet diyemeyiz de, bunu kabullenmek, bunu rahatça anlatabilmek o kadar zor ki, o kadar zor ki, evet yani ne diyelim bilmiyoruz. Buyurun.
Hocam, bizim yaşımızda olanlar ve bizden birkaç yaş büyükler, yaşayan büyüklerinden kaç kaç diye bir olay dinlediler. Yani ben anneannemden dinledim. Maalesef onların da orada kayıpları, ölenleri olmuş. İşte bir kısmı kurtulmuş, bir kısmı maalesef bu Ermeni ve Fransız desteğindeki Ermenilerin zulmüyle maalesef hayatlarını kaybetmişler. Bu kaç kaçla ilgili anlatacaklarınız, evet, olur mu?
Şimdi işin belki de en can alıcı noktası kaç kaç olaydır. Neden? Kaç kaç ne? Neden kaç kaç? Fransızlar burada Ermenilere, başta girdik zaten, ara ara giriyoruz,
evet,
konulara, böyle bir dalışlar yapıyoruz ama geri çıkıyoruz fazla suyun altında kalmadan. Şimdi o bir yaptığımız dalışı açalım. Şimdi Fransızlar Ermenileri getirdiklerinde burada bir Ermeni Cumhuriyeti, daha doğrusu Kilikya Hristiyan Cumhuriyeti kurmak niyeti var. Tabii onu, Hristiyan unsurlar da var burada. Kısmen az bir sayıda Rum ve az bir sayıda Asuri var. Ama Ermeni ağırlıklı. O yüzden o onların kurmaya çalıştığı bir Ermeni Cumhuriyeti var. Birkaç saat. Ermeni değil. Kilikya Hristiyan Cumhuriyeti var. Birkaç saat. Onu da bir ara girdik. Çıktık o konuya da. Şimdi bu katliamları, yani o Merkez Bankası dediğimiz yerde sözde hükümetlerinin yaptığı bu katliamlar Anadolu'daki Türk milletinin teslim olmasını sağlayamadı. Adanalılar teslim olmadılar ve mücadele ettiler. Ne yaptılar? Toroslara çekildiler, çeteler kurdular. İşte o Osman Doğan, Kemal Osman Tufan, Kemal Doğan, Ali Fuat Cebesoy'un Sivas'ta yaptığı stratejiler falan, bu işler tabii çok belki saatlerimizi alır ama biz kısaca geçelim. Sivas'ta yapılan bir planla bu işler yürümeye başladı. Çeteler yürüyor. O giden iki kişi demişti ki, dedik ya başta Kozan'dan iki kişi dedi ki, biz sizden strateji istiyoruz, subay istiyoruz. Para istemiyoruz dediler. Hakikaten de Mustafa Kemal o yüzden o iki kişiyi gönderdi ve Ali Fuat Cebesoy da zaten 20. Kolordu komutanı olarak buradan da sorumluydu. Onun da yaptığı stratejilerle bu işler yürüdü. Muhittin Paşa da burada görevlendirildi ve o iki subayın üzerinde Muhittin Paşa işler gidiyordu. Bu teslim olmayınca nüfus da yetmiyor. Tabii şimdi getirdin 100 bin Ermeni'yi getirdin ama burada en az 300-400 bin Türk var. Nüfus yetmiyor. O zaman yapacak bir şey vardı, kaçırtmak. Yani merkezden Türkleri kaçırtmak. İşte kaç bu olaydır. 10 Temmuz 1920'de bu katliamlar yetmediği gibi bütün merkezi yerlerde, Adana'nın merkezi yerlerinde, işte o Tepebağ, işte merkezi yer nereyse oralar, tek tek isimle vakit harcamayalım. Merkezi yerde Türklere topluca bir saldırı başladı. Tabi Türklerin silahı, çetelerin dışında silah yok, herkesin elinde silah mı var? Öyle bir kaçışma var ki Çetin Bey, öyle bir kaçışma var ki bir yerde yazar bu, yani ana evladını bırakarak kaçmak neredeyse, düşünebiliyor musunuz? Çünkü ne yapacağını şaşırmış, olağanüstü bir saldırı,
can derdine
düşmüş herkes, evladını bile takip edemez hale gelmişsin, kaçıyorsun, nereye kaçacaksın? Bir kısmı güneye doğru kaçtı, işte sağ olsun yattığı yer nur olsun, Şeyh Cemil'in evi o yüzden müze yapılmıştır, onun orada onun korumaları var.
Onun da bu konuda çok ciddi katkılar olduğunu,
o tarafa gidenleri o korudu.
Belki Adanalıların çoğu maalesef belki şu anda bilmez, bilmiyor
doğru,
ama
belki de bilmez. Ve bir kısmı o tarafa gitti ama ağırlık Toroslara. Neden? Çünkü orada çeteler var.
Tarsus tarafından.
Ve ben bir ara televizyon programı yaptığım dönemlerde bir amcamızı bulmuştum o dönem. Yani demek ki 20 seneyi bulmuştur herhalde aşağı yukarı. Rahmetli oldu çok. Dedi ki, Ali Bey, biz öyle kaçmışız ki, o kadar can derdi ki, bir örnek verdi, televizyona çıkarttım. İnan dedi, şu anda şaşırıyorum, kendimizi İzmit'te bulduk dedi. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir feryat, öyle bir sıkıntı ki, yani kilometrelerce kaçıyor. Tabii biraz abartı mı bilmiyorum ama vallahi dedi, biz kendimiz dedi İzmit'te bulduğumuzu biliyorum dedi yani.
Hocam şeyden şimdi şöyle düşünüyorum. Yakın zamanda Balkanlarda
yani, bravo. Çok güzel bir örnek. Çok
Balkanlarda
güzel.
Aynen yaşanan orada katliamları
çok doğru. Çok doğru.
Yani yaşı çok büyük olmasına gerek yok. Herhalde 25-30 yaşındaki kardeşlerimiz.
Çok doğru. Onlar da kendileri İstanbul'da buldular.
Hatırlayacaklardır.
Çok doğru. Çok doğru.
Orada da ne toplu mezarlar bulundu. Ne,
çok doğru.
Yani
çok doğru.
Onun için o ruh haliyle insan fiziksel olarak normal şartlarda herhalde yapamayacağı pek çok şeyi
çok doğru
yapabilecek hale geliyordur diye haklısınız, düşünüyorum.
Haklısınız. Yani o psikoloji herhalde adam orada uyduracak da değil zaten. Kendimiz de demek ki nasıl bir psikoloji ki? Nasıl bir saldırı ki? Diyorum ya, bir kitabın birinde yazıyor. Yani ana evladını takip edemez halde böyle bir saldırı. İşte zaten Yeşiloba şehitliği de o dönemden
İşte yine
kalmadı.
Kaç döneminden
kalmadır. Evet. Büyük katliam ama tek amaç var. Adana'da Türklerin gitmesi ve burada o kurulacak Ermeni devletinin yaşaması için bunu yaptılar. Tabii Fransız askeri kıyafetini giyen Ermeniler bunu yaptılar ama Fransa destekli.
Sonuçta Fransa desteğiyle kesinlikle
Fransa desteği var şimdi olay İçerisinde.
Evet. Hocam, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Komutanlığı'na atanarak 31 Ekim 1918'de Adana'ya gelmesinin hem Güney Cephesi ve Adana'nın kurtuluşu hem de Kurtuluş Savaşı açısından önemi nedir? Kurtuluş fikrinin Adana'da doğduğunu söylememiz fazla mı iddialı olur?
Çok mütevazisiniz. Yani hakikaten bir Adanalı olarak çok mütevazi davranıyorsunuz. Tabii Adanalı'ya da yakışan bu ifadedir tabii, ama bu arada canlı yayın azizliği olarak bir ismi Sinan Tekelioğlu'nu şimdi reklamda duydum. Anmadan geçmek olmaz. Demin bir takım isimler verdik. Aman aman Sinan Tekelioğlu'nun adını da mutlaka anmak lazım. Çünkü o mücadelenin içerisindeki çok önemlilerinden biriydi. Bu açıdan bir kere ona vefamızı da gösterelim.
Hocam ben isim konusunda biraz zayıfım.
Olur,
yani
olur, tabii,
o konuda ben olur, tamam, özellikle özür diliyorum.
Estağfurullah. Şimdi tabii madem isme girdik, sorunuzu unutmuyorum. Tabii bir gani girici özellikle yaptığı istihbari çalışmalar, şimdi Camili köyünde yapılan katliamda da gani girici ailesi çok büyük katkısı olmuştur. Bazı isimleri, hepsini yetiştiremeyiz ama bazı isimleri söylemekte en azından aklıma gelenler, yoksa herkesin emeği olduğu kesin, o konuda hiç tereddüt yok. Her ailenin, her yaşayan o zamanki Türk ailelerinin hepsinin katkısı var ama bazı isimler biraz daha farklılık
öne,
arz
öne çıkmıştır
kesin.
Mutlaka.
Bir Kasım Ener'in yazdıkları ve yaşadıklarını bunu anmakta yarar görüyorum. Evet. Şimdi biz Osmanlı Devleti olarak devletimiz yenildi. Tamam. 30 Ekim 1918'de Mondros imzalandı. 3 kişilik heyetimiz Rauf Orbay başkanlığındaki 3 kişilik heyetimiz Mondros gemide imzalandı. Gittik, teslim olduk. Şimdi bu teslimiyet tabii ne vardı Mondros'ta? Bakın şu çok daha önemli.
24 madde miydi?
24 maddelik bir anlaşmadır o. Ateşkestir zaten. Evet. Yani esas bir severdir esas anlaşma. O bir ateşkestir. Ancak bakın Mondros çok ilginç. Bize işte sever bazı insanlar bazı tartışmalar açıyorlar. Ben burada mümkün olduğu kadar dinleyiciler açısından da söyleyeyim. Birçok böyle yapılan afaki tartışmalara meydan vermemek adına kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Çünkü bu işler çok tartışmaya açık hadiseler değil. Olaylar çok açık zaten. Evet. O nedenle bazı kelimelerimi de artık böyle düşünürken bazı kelimelerimi de kabul edecekler. Sevr falan diyoruz ama Mondros en az sevr kadar kötüdür. Çünkü neden? Çünkü askerini servis oluyor. Yani biz Sevr'e varmaya gerek yok. Hani deniyor Sevr imzalandı. Bunlar gereksiz tartışmalar. Ona gerek yok ki. Mondros Sevr'den kötüdür zaten. Niye? 7. maddesinde adam istediği yeri işgal ediyor. Yani daha bundan açık ne olabilir yani? Ne? Hatta Sevr'de belki de biraz etrafı çevrili küçük bir toprak veriyor. Mondros'ta o da yok. Yani
lüzum görülen her yeri işgal edebileceği yazıyor.
Konuşacak ne var daha bunun yani? Bunun daha açık ne olabilir?
Dün veya önceki gün tekrar okudum. Bu tabirin başka bir şeyi yok.
Yok
yani.
Tabii. Ordunuz teris olacak. Başka ne olacak? Ordunuz teris olacak. Evet. Şimdi ordu teris olacak. Alman subaylar iki ay içerisinde çekip gidecekler. Şimdi Alman subaylar gideceğine göre burada da Yıldırım Orduları Komutanlığı var. Liman Van Sanders onun komutanı. Onu da kime teslim edecekler? İstanbul Hükümeti. Diyor ki senin yardımcın olan Mustafa Kemal'e teslim et. Adana'da bu teslim 1 Kasım'da bu teslim et yapıldı. Artık Adana'da Mustafa Kemal Atatürk Yıldırım Orduları Komutanı, ama o da gidecek. Ordu da gidecek.
7 gün mü?
11 gün kadar burada. 11 Kasım'da buradan hareket etti. İşte şu meşhur, onu da söyleyelim. Adana'dan giderek söyledi. O yüzden başta bir cümleniz vardı. Acaba Adana için fazla mı olur milli mücadele? Mustafa Kemal Atatürk'ün şu meşhur geldikleri gibi giderler sözünün kaynağı Adana'dır. Daha başka nasıl mütevazı olalım? Adana'dır. Adana'da yaşadıkları ve gördükleri.
Bunu zaten kendisi de ifade
kendisi
ediyor ama.
Kendisi de ifade ediyor zaten. Yani o nedenle o ifadenin kaynağı Adana'dır. Yani geldikleri, hepimiz övünürüz ya, Mustafa Kemal Atatürk geldikleri gibi giderler dedi ve onlar da gitti gerçekten, ama onun kaynağı Adana'dır. Neden Adana'dır? Çünkü Adana'da Mustafa Kemal Atatürk Liman Van Sanders'ten Yıldırım Orduları Komutanlığını, Grup Komutanlığını aldıktan sonra Mondros Mütarekesini başladı eleştirmeye. Dedi ki bu 7. madde, bu iş bitmiş dedi. Yapmayın, etmeyin bu işi. Ve İstanbul'a Ahmet İzzet Paşa hükümeti, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa başbakan bugünkü tabirle. Gerçi bugün onu da kaldırdık.
Başbakanlığı
da kaldırdık da. Efendim Sadrazam'a buradan bir sürü bilgiler iletti bütün İstanbul hükümetine. Bu çok kötü dedi. Ama bu sadece iletmekle kalmaz. Hani biz bir kendi kendimizi eleştirirken ya sadece eleştiriyoruz. İcraatı da var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Nedir o icraatlar? Çevreyi gezdi. Bu pek tarihe geçmiyor ne dese. Burada çevreleri gezdi. Adanalıları ziyaret etti. Çevre 4 yola kadar ziyaretleri var ve o ziyaretlerde nabzını tuttu. Anadolu ve Adana ve çevresinin nabzını tuttu. O nabızda dedi ki niye bu nabzı tuttu? Şunun için tuttu. Liman Van Sanders dedi ki teslim ederken bilinen şeyler. Bunların hiçbirisini ben herhangi bir kafamdan söylüyor değilim. Tarihi bunlar belgelerdir ve somut bilgilerdir. Dedi ki Liman Van Sanders. Paşa bitti. Yenildik. O dedi ki doğru biz şu anda yenildik ama o sizin için geçerli dedi. Türk milletinin mücadelesi yeni başlıyor dedi. Şimdi bunu diyen ne için, neye dayanarak söylüyor bunu? İşte bu gezecek değil mi? Bunu icraata geçirecek. Bu laf durup dururken niye söylensin? Ya Mustafa Kemal Atatürk nereden bildin de yeni başlıyor? Ne demek istiyorsun? İşte bunu demek istiyor. Gezdi. Hatta hemen hatırlamak lazım. O zaman erkek lisesi şimdiki devlet konuk evi oldu galiba. Bu Ulus Parkı'nın oradaki kız lisesi. Kız lisesi. Sonradan. O kız lisesinin önünden o zaman erkek lisesi. Önünden geçerken okul müdürü ve öğrencileri yolunu kestiler Mustafa Kemal Atatürk'ün. Buyurun anahtar. Biz emrinizdeyiz. Bu örneklerin her birisi Mustafa Kemal Atatürk için bir geldikleri gibi giderler duygusuna kapılması için bir nedendir. Bu nedenle 15 Mart 1923'te Mustafa Kemal Atatürk Adana'ya geldiğinde Türk Ocağı'nda yaptığı bir konuşması vardır işte. Şu meşhur ben de bu vekayı, ne o vekayı? Milli mücadelenin. İlk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da. Bu daha başka mütevazi olacak ne var ki yani? Milli mücadele diyor burada. Hakikaten bunun da somut göstergeleri var. Çünkü o gezdiklerinde şunu söyledi. Elinde belgesi var. Nedir o? Mondros'un maddeleri var. Silahları teslim edeceğiz. Askerlerimiz teslim olacak. Hayır dedi. Silahlarınız Antep'e kadar haber gönderdi. Siz silahlarınızı teslim etmeyin. Şimdi hep söylüyoruz ya imkansızlıklar falan. Tabii imkansızlıklar var ama silahın bir kısmı var. Neden? O dönemden kalma silahlar var. Yani çeteler bir kimsenin aklında bir şey yokken o kadar silah nereden çıktı? Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün Pozantı'da verdiği söze dayanarak gönderilen silahlar var. Hem de o zamandan kalma silahlar var ortada. O nedenle Adana bu konuda hiç mütevaziliğe gerek yok. Milli mücadele Adana'da başlamıştır demek hiç de ne bileyim yani boş bir ifade değil. Yalnız hemen bir özür dilerim. Biliyorum farkındayım. Bir şey aklını unutmayın. Yalnız şöyle bir eksikliğimiz var Adana olarak. Beni çok üzer bu. Adını vermek istemiyorum. Ben yetkili kişilere bunu söyledim. Adanalı olarak bizler bu ifadeyi yani milli mücadelenin kaynağının başlangıcının Adana olduğunun o ifadesini Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mart 1923 Adana Türk Ocağı'nda söylediği bu sözleri biz maalesef Adana'ya kazıyamadık. Yani maalesef kazıyamadık.
Türkiye'de de işte Samsun, Sivas, Erzurum her zaman bu konuda öne çıkarken milli mücadeleyle ilgili Adana maalesef böyle bu fikrin kaynağı olmasına rağmen dediğiniz gibi bu da bizim eksikliğimiz herhalde.
Şimdi madem tabii nasıl söylenir? Bazılarını da haksızlık mı ederim diye de çok dikkatli olmaya çalışıyorum ama şimdi mesela ilk kurşun biz dediğinizde bir örnek daha. İlk kurşun meselesi. Onu şöyle görmek lazım. Samsun milli mücadelenin kongreleşmenin adımı diye görmek lazım.
Evet.
Yani onu ayırmak lazım birbirinden. Ama Adana'daki mücadeleyi de fikrin oluştuğu bir dönem diye
hocam,
bakmak
fikir
lazım.
Oluşmazsa fikir oluşmazsa icraata geçemezsiniz.
Aynen
ki.
Böyle. Yani, aynen böyle.
Yani biraz mantıklı olmak lazım. Yani.
Şimdi çok haklısınız. İşte onu demek istiyorum. Şimdi Samsun'a Adana olmasa Samsun'a ne için çıkıyor? Evet. Ya da Samsun'a çıkarken ne düşünüyor da çıkıyor? İşte buradakileri düşünüyor.
Amaç ne?
Amacı neydi? Burada verilmişti o amaç. Bunun şu örneğini de vereyim.
Yani kararın verilmesi noktası
burası. Bunun en önemli örneği mesela biz Adanalılar olarak ben bundan bir süre evvel bu yazıyı da yazdım. Köşe yazdım da. Tabii ne kadar dikkat çekti bilmiyorum. Mesela ilk Kurşun Tahsin Tahsin'dir. Osman Nevres'tir. Doğrudur.
İzmir'de.
Saygıda kusur edebilir miyiz? Evet. Hatta o yazdığım konuda birçok kişi gözleri dolu beni aradı. Bunu da söylemek lazım. Hasan Tahsin tek başına, işte Hasan Tahsin, Osman Nevres'tir onun adı. Hasan Tahsin hayatına mutlaka dinleyicilerden rica ediyorum onun hayatına bir baksınlar.
Hocam ben de ortaokul, lise ve üniversiteyi İzmir'de okuduğum için
harikasın.
O konuda evet. Hasan Tahsin'in anıtı da Konak Meydanı'ndadır.
Şimdi şunun için, bunu seyircilerim affetsinler, bir parantez içi bilgi olarak, konumuzun dışında ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü işte silahı, ilk mermisini sıkıyor, elinde de top var, kaçıyor tabii, yani mermisi bitince kaçıyor, bir yere sığınıyor. Sığındığı yerin kapısı, ya inanın ki anlatmakta zorlanacağım bunu. Sığındığı yerin kapısında şey bitmiş, top, elindeki topu da atmış, şeyi, el bombasını da atmış, mermi de bitmiş, elinde silah. Sığındığı yerin kapısı açılıyor. Kapısı açılıyor, bir Türk kadını çıkıyor. Ona diyor ki teyze, öbür dünyada şahidimsin, mermin bitti diyor. Ve orada da üstüne koca bir birlik. Allah'a şahit ol ki diyor mermim. Yani korkumdan gelmedim buraya demek istiyor. İşte Hasan Tahsin böyle bir Hasan Tahsin.
Allah rahmet eylesin.
Bunu niye, bu biz Hasan Tahsin'e saygıda kim kusur edebilir? Ancak ilk mermi, işte demin o yüzden söyledim. İlk mermi aslında dört yolda, yani Adana'da atılmıştır. Çok ilginç. Bunu nasıl anlatamadık bilemiyorum. Dört yol Adana'ya bağlı. 1940'a kadar dört yolda Mehmet Çavuş atmıştır. İngilizlere sıkmıştır. Ama Genelkurmay'da, bu da belgelidir söyleyeyim size. Bu da belgelidir. Ama ilk kurşun deyince o İzmir baskınının ilk kurşunudur.
Evet,
milli
evet.
Mücadelenin fikri burada oluşmuştur. İlk kurşun da burada atılmıştır. Dört yolda Mehmet Çavuş tarafından. Yani Adana'da atılmıştır. Bunu da sizin sayenizde dinleyin, duyurmuş olalım.
Evet.
Şimdi Mondros'tan Mustafa Kemal Atatürk'ün buradaki girişimleri milli mücadelenin temelidir. Milli mücadele burada atılmıştır. Fikir burada Mustafa Kemal'in kafasında oluşmuştur. Bu Adanalı için hiç de öyle mütevazı ya da acaba mı diye tereddüt geçirilecek, şüphe duyulacak bir konu değildir. Bunların hepsi belgelidir. Belgeler konmuştur. Zaten o hava olmasa, ha Mustafa Kemal Atatürk'ün bu da olduğunu gösteren en önemli işaretlerden birisi de, onu soracak mısınız bilmiyorum, Pozantı'da yapılan toplantıdır. Evet, eğer isterseniz oraya mı geçelim? Sizin akışınızı da değiştirmek istemiyorum. Buyurun.
Hocam zamanımız ona büyük ihtimalle yetmeyecek. Ama yeterse oraya da gireriz. Sevr ve Mondros'tan Lozan'a uzanan bir süreç var. Bu süreci ve Lozan'ı nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü Lozan'ı kimileri başarısızlık olarak adlandırıyor. Yeri geldi mi de Lozan'ı referans gösterip başka şekilde konuşuluyor.
Çetin Bey, ben zaman zaman televizyonlara çağrılırım, konuşurum. Yazıda 28 yıldan beri ben bu memlekette köşe yazarlığı yaparım aralıksız aşağı yukarı. Ve 20 yılda televizyon programcılığı yaptım. Bu tür afaki, efendim, sadece kafasında oluşmuş, şartlanmış bakış açılarıyla.
Hatta hocam 1923'te Lozan kalkacak, madenler
2023'te.
Pardon, 2023'te Lozan sona erecek, madenlerimizi artık çıkarabileceğiz diye bana soranlar oluyor. Ya diyorum, MTA'nın kuruluş tarihine bakın, şu anda bakırı çıkartmıyor muyuz, kömürü çıkartmıyor muyuz, yani hangi maden var da boru çıkartmıyor muyuz, hangi maden var da çıkartmıyoruz bu Lozan'dan dolayı, bir yani bu konuda.
Şimdi bunu düşüneceğim, bu görüşü düşünenler açısından sakin sakin cevaplayalım. Ben demin onu söyleyeceğim. Biz bilim yapıyoruz. Yani böyle afaki, kafada şartlanmış ifadelerle konuşmanın bir alemi, ne bir cevap veririm buna, size değil. Bunun cevap verilecek bir tarafı da yok. Neden yok?
Bir de bu Lozan Anlaşması herhalde herkese açık, isteyen bulup
onu söyleyeceğim. Şimdi yani. Çetin Bey, 20 yıldan beri bir iktidar var. Lozan'ı hezimet gören Kadir, ne o herifin soyadı?
Mısır,
neydi? Mısır, Kadir Mısırlıoğlu bir insanın Lozan hezimettir diye kamuoyunda belirli kişileri etkilemesi var. E peki o kişiler 20 yıldan beri de Türkiye'deki bütün belgeler, bilgiler ellerinde, değil mi? Çıkaracaklar. Kadir Mısıroğlu'na vereceklerdi. Bak Kadir Mısıroğlu, sen haklıymışsın. Lozan'da şöyle gizli maddeler varmış. Söyleyeceklerdi. Biz de diyecek ki vay anasını, biz yanlış biliyormuşuz. Bak işte belgeler çıktı. Niye ortada bir belge yok? Hocam, niye ortada bir konu yok?
Hocam,
o yüzden ne anlatayım ki?
Lozan Anlaşması'nın belgesi bir tek bizde mi var?
Ya, o tarafı da var. Yani dünyanın hepsi bunun üzerine yoğunlaşmış. Yani siz bunu gizleyeceksiniz. Ya bu
ya, aynı belge diğer taraf.
Kesinlikle
ve
o yüzden.
Belli süresi geçen belgeleri de o ülkeler zaten herkesin
kesinlikle
kullanımına.
Hele hele. İngiltere gibi. Bakın İngiliz emperyalizmini üzerinde güneş batmayan, ben böyle hep bir giriş özellikle yapıyorum ki vurucu ifadeleri kullanmaya çalışıyorum. Üzerinde güneş batmayan İngiliz imparatorluğunu Türk milleti, Mustafa Kemal liderliğinde Türk milleti yıkmıştır. Çanakkale'de darbeyi vurmuştur. Milli mücadelede yenmiştir. Ve Lozan'da da istedikleri sonucu onlara vermemiştir. Şimdi böyle bir yapı varken size İngilizler o belgeler olsa 50 defa ortaya koymaz mı bunları yani? O yüzden bunlara vakit kaybediyoruz. Hiç enerjimizi buna, ben kendi adım hiç enerjimi bunlara harcamadım işin doğrusu. Biz kendi işimize bakacağız. Bu enerji varsa belge koyarlar. Biz de belgeyle uğraşıyoruz. Belgeyle konuşuyoruz. Deriz ki yanlış biliyormuşuz. Böyleymiş deriz. Özür de dileriz. Olur biter. Şimdi mesele şu. Lozan'a gidiş meselesi, yani buradaki Mondros'un imzalanmasından sonra Türk milleti Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde büyük mücadele vermiştir. Bu büyük mücadele 9 Eylül 1922'de Yunanlıların İzmir'de denize dökülmesiyle son bulmuştur diyemeyeceğiz. Neden diyemeyeceğiz? Çünkü Yunanlılar İzmir'de 9 Eylül 1922'de denize döküldü ama bu arada Çanakkale İngilizler tarafından ve İstanbul'da bu ittifak güçleri tarafından işgal edildi. Şimdi buradaki mesele sadece İzmir'i kurtarma meselesi değildi ki. Anadolu'nun bütün o bilinen Misak-ı Milli'ye uygun, tabii Misak-ı Milli'nin hepsi bir kısmı, uygulanabildi mi?
Bir
uygulanamadı.
Kısmı dışarıda kaldı.
Lozan'ın özelliği Çetin Bey, mutlaka eksikleriyle birlikte, bakın bunu eksikleriyle, eleştirilerimiz tabii olabilir ama eksikleriyle birlikte, verilen tavizlerle birlikte Lozan'ın imzalanması gerekiyor. Lozan imzalanmazsa sizin burada milli devlete geçiş yolunuz açılamaz. Yani bu nedenle imzalanacak. Lozan tavizleri, nedenleri. Şimdi şunu bilmiyorum. Bu konu bugün gündemimizi de açabilir mi? Bakın çok önemli bir konu var. Lozan'ın yeri gelmişken, Lozan'a biz İngiltere'yi, Fransa'yı, İtalya'yı, yani Birinci Dünya Savaşı'nın Amerika'yı, karşımızdaki devletleri yenerek oturmuş değiliz ki. Türk milleti, Anadolu Türklüğü ve milli mücadeleciler. Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetimizin bedelini nerede ödeyecek? Şimdi Almanya Versay'la teslim oldu. Avusturya Macaristan ikiye ayrıldı. Avusturya Sengermen Anlaşması'yla teslim oldu. Macaristan Trianon Anlaşması'yla, Bulgaristan, bunlar bizim müttefiklerimiz. O da Ney Anlaşması'yla teslim oldu ve bizi de en son Sevr'i dayattılar. Ama biz Sevr'i yırttık. Şimdi bunun hesabını karşımızda biz, gel ya bizi yendiniz diyen mi var? Lozan'da biz sadece onların, İngiltere'nin maşası Yunanistan'ı yenerek çıktık oraya. Yani onlar bizden hesap vermek üzere, özellikle İngiltere ve Fransa bize hesap sormak üzere geldiler Lozan'a. Fakat orada öyle bir direnç gösterildi ki, işte o tavizin bir kısmı da bu dirençten kopardıklarımızı kopararak. Yoksa şimdi size valla sizin misak-ı milliniz var, canınız sağ olsun, alın size misak-ı milli, biz kabul ediyoruz. Böyle mi oturduk oraya? Ya bunun mantığı olabilir mi? Yani bu nasıl bir anlayış olabilir? Tabii ki onlar en büyük tavizi burayı Türk devleti olarak kabul edilmesiyle verdiler zaten. Bizim de en büyük mücadelemiz buydu zaten. Yani çok dilli, çok dinli, çok mezhepli, çok kültürlü bir devletten, ama elimizdeydi, bu bizimdi, gitti onun içinden diğer hepsinin ihanetinin sonucunda geriye bir Türk kaldı. Onun devletiydi burası. Onun için bu mücadeleydi. Milli mücadelenin nedeni de budur zaten. Yani bütün ihanete uğramış, değil mi? Devletin asli unsuruyken geride kalmış ve bütün diğer unsurlar tarafından ihanete uğramış bir milletin mücadelesiydi. Milli mücadele ne için verildi? Dünya kardeşliği için verilmedi herhalde. Dünya kardeşliği için böyle bir mücadele verilmez. Türk milleti, ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Türk milleti ölmüştür, dirilteceğiz. O yüzden Lozan Türk milletinin milli devlete geçiş yolunun ana noktası ve tapusudur. Bu nedenle Lozan önemlidir. Buyurun.
Hocam 5 Ocak aynı zamanda bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle Arif Nihat Asya'yı da rahmetle anıyorum. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya ile ilgili de bir şeyler söylemek
tabii,
isterseniz.
Tabii. Arif Nihat Asya biz Adanalılar için oldukça önemli bir bayrak şairi olarak gururumuz. Ama aynı zamanda benim de şahsi, tabii Adana için de diyebilirim, ama benim de şahsi bir gururum. Çünkü Arif Nihat Asya Adana Erkek Lisesi'nin hocasıdır. Ben de Adana Erkek Lisesi mezunuyum. Aynı zamanda ilginçtir, Adana Kız Lisesi'nin de hocasıdır. Eşim de Adana Kız Lisesi mezunudur. Dolayısıyla böyle biz karı koca iki lisemizin hocasını anmış olmanın, teşekkür ederim size, anmış olmanın gururunu yaşıyorum şu anda. Arif Nihat Asya'nın sadece bayrak şiirini okumak bile olağanüstü duyguya hepimizi sürüklüyor. 1975 yılında 5 Ocak'ta rahmetli olmuştur. Adana memlusudur zaten. Gerçi sonra Eskişehir memlusu da oldu ama esas temeli Adana'dır ve Adana'yı hiç unutmamıştır. Çünkü eşinin sonradan anlattıkları var, Adana'yı unutmadığına dair. Hatta hasta olduğunda biraz kırılgan bir tiptir. Normaldir edebiyatçıların olduğu gibi, birçok edebiyatçının olduğu gibi. Böyle Adana'dan arayan var mı diye de eşinin sonradan böyle beyanatlar var. Bu da beni çok duygulandırır. Tanrı'dan rahmet diliyorum kendisine. Bizim gururumuzdur Adanalı olarak. 5 Ocak'ta olması da ayrı bir gururumuzdur. Bir bayrağı da anlatalım. Kasım Ener'in, eğer başka herhalde...
Yok hocam, evet. Son sözlerinizi...
Bayrak konusu önemlidir. 5 Ocak'ta orada şöyle bir yanlışlık da var. Onu da düzeltelim. Kasım Ener kitabında bunu yazıyor. 5 Ocak mıdır Adana kurtuluşu diye. 5 Ocak'tır Adana'nın kurtuluşu. Şimdi Adana'daki, Adana'nın önemi demin anlatmaya çalıştık. Fakat başka bir önemi daha var Çetin Bey. Şudur. 21 Ekim 1922 yılında anlaşma yapıldı. Fransızlarla oturduk. Fransız bu yolu, hiç o ayrıntılara girmeye gerek yok. Bu anlaşma yapıldı. Burada muhteşem bir strateji var. Öyle bir mücadele verildi ki o anlaşma için. O anlaşma sadece Adana'nın kurtuluşu anlaşması değildi Çetin Bey. O anlaşma bakın dehaya, yani milli mücadeleyi veren iradenin dehasına bakın ki o anlaşma müttefiklerin, yani karşı bizim düşmanların İngiliz, İtalyan, Fransız işbirliğinin bozulması anlaşması.
Zaten stratejinin esas
kaynağı budur.
İtalyanlardan ziyade Fransız İngilizlerin
arasını
açmak üzerine
aynen
kurulmuş
budur.
Bir strateji.
Aynen budur. Şimdi tabii o kadar zaman işte iyi kullanmak gerekiyor ki bu çok önemlidir ve onun üzerine işlenmiştir. Ta Lozan sonuna kadar o ayrıştırma mücadelesi yürümüştür. Bunun başlangıcı Adana'daki o anlaşmadır ve o anlaşmadan sonra sonra bu yerleştirilmiş ve Ankara deha irade bunun üzerine oynamıştır. Bunu söylemek lazım. Bu önemli bir konu. Evet, buyurun.
Son olarak katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Adana'yı 100 yıl önce kurtarıp bize emanet edenlere minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Sizden de son sözlerinizi rica ediyorum hocam.
Çok teşekkür ederim. Burada bulunmak, inanın, bunu samimi duygularımla, zaten beni tanıyanlar bilir, samimi duygularımla söylüyorum. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. İlgili arkadaşların görevini herkes layıkıyla yaptığını görüyorum her konuda. Efendim, bu açıdan burada olmanın ve böyle bir 100. yılda sizlerin arasında kamuoyuna bunu aktarabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ben size olağanüstü teşekkür ve tebrik ve başarılar dileklerimi iletiyorum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir yayının daha sonuna geldik. Tüm dinleyicilerimize, bize katlandıkları için tekrar teşekkür ediyorum ben.
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.